Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 32.
Kiracıları Ateşçi Harmon'un işine gitmek için mutfaktan geçerken bir dakika durmuş, bir gün önce Alviso'daki bataklıkta raydan çıkan bir trenin yaptığı kazayı anlatıyordu. Lokomotifin makinesine bir şey olmamıştı ama devrilen lokomotifin altında hapis kalmıştı. Kabarmakta olan gelgit suları onu boğmak üzereydi. Adam yalvarmıştı beni tabancayla vurun diye. Öykünün sonunda Billy çıka geldi. Kapakları ağırlaşan karanlık gözlerinden anladı Saxon içkili olduğunu. Billy Harmon'a kızgın bir bakış fırlattı. İkisini de merhaba demedi. Omzuyla duvara yaslandı. Harmon durumun hoş olmadığını anladı. Doğal görünmek için elinden geleni yaptı. Karınıza diyordum ki diye söze başladı. Ama Billy kabaca kesti sözünü. Ne dediğinizi salladım yok ahbap. Ama benim bir diyeceğim var size. Karım çoğu kez düzeltti sizin yatağınızı. Bu kadarı hoşuma gitmiyor. Saxon'un yüzü öfkeden, acıdan ve utançtan kıpkırmızı oldu. Billy diye haykırdı. Anlamıyorum. Yani çirkin suratınızdan hoşlanmıyorum artık. Bize karşı saygısız davranıyorsunuz. Yallah çıkın dışarı. Çekin arabayı. Şimdi anladınız mı? Saxon derin derin soluyordu. Aklından ne geçtiğini bilmiyorum dedi ateşçiye. Kendinde değil. Öyle utanıyorum. Öyle utanıyorum ki. Billy karısına doğru döndü. Sen sus, karışma bu işe. Ama Billy, çık buradan, öbür odaya git. Ne oluyor diye haykırdı Harmon. Bu ne biçim davranış? Yularınızı çok gevşek tuttum karşılığını verdi Billy. Kiramı düzenli olarak ödemiyor muyum? Ağzınızı burnunuzu kırmam gerekirdi. Hem bunu yapmamam için bir neden de yok. Saxon araya girdi. Billy, hele öyle bir şey yap. Daha burada mısın sen? Gitmek istemiyorsan ben seni zorla götürürüm. Bir eliyle koluna yapıştı. Saxon bir an karşı koymayı denedi. Billy'nin parmakları etini ezdi. Saxon onun ne denli güçlü olduğunu o zaman tam olarak hissetti. Öndeki odada ağlaya ağlaya koltuğa attı kendini. Mutfaktan gelen seslere kulak vermekten başka bir şey gelmezdi elinden. Hafta sonuna kadar kalırım diyordu ateşçi. Parasını peşin ödedim. Hiç niyetlenmeyin dedi Billy. O kadar yavaş konuşuyordu ki kekelediğini sanırdı. Ancak sesi öfkeden titriyordu. Pılı pırtınıza gitmeye kalkarsanız bu evden sağlam çıkmaya zamanınız kalmayacak korkarım. Çünkü kafam kızıyor artık. Ateşçi, sizin bir kabadayı taslağı olduğunuzu biliyordum diye söze başladı. Saxon işittiği gürültüden neler olduğunu çok iyi anladı. Önce bir yumruk sesi, sonra kırılan bir cam şıngırtısı, arka kapıda süren kavga ve basamaklardan yuvarlanan bir bedenin öteye biriye çarpmasından çıkan yumuşak sesler. Billy'nin mutfağa girdiğini, kırılan kapı camının parçalarını süpürdüğünü anladı. Sonra Billy musluktan yıkandı, ellerini yüzünü kuruturken ıslık çalmaya başladı, öndeki odaya girdi. Saxon öyle kırgın, öyle üzgündü ki yüzüne bile bakmadı. Billy kararsız durdu. Sonra bir sonuca varmış gibi, ''Ben kendi gidiyorum.'' dedi. ''Sendika toplantısı var. Eğer dönmezsem o salağın beni şikayet ettiğini ve yakaladığını anla.'' Ön kapıyı açtı, durdu. Kendisine baktığını biliyordu Saxon. Kapıyı örttüğünü, basamaklardan indiğini duydu. Saxon sersemlemişti. Hiçbir şey düşünmüyordu. Ne düşüneceğini bilemiyordu. Anlaşılmaz, inanılmaz bir olaydı bu. Koltuğa uzanmış, gözlerini yummuş, öylece kala kalmıştı. Kafası boşalmış gibiydi. Her şey bitti diye düşünüyor, bu duygu onu eziyordu. Sokakta oynayan çocukların sesi uyandırdı Saxon'u. Karanlık basmıştı. El yordamıyla bir lamba aradı, yaktı. Mutfağa gitti. Hazırlanması yarıda kalan sözde yemeği seyretti. Dudakları titriyordu. Ateş sönmüştü. Haşlanmış patatesin suyu çekmiş, buharlaşmıştı. Tencerenin kapağını kaldırınca bir yanık kokusu yayıldı. Robot gibi çömleğin dibini kazıdı, temizledi. Her şeyi yerli yerine yerleştirdi. Patatesleri soydu, ertesi günü kızartmak için doğradı. Hep robot gibi yattı gitti. Sinirli olmaması, durgunluğu tuhaf bir şeydi. Öylesine ki gözlerini yumar yummaz uykuya daldı. Uyandığı zaman güneş odaya doğmuştu. Birbirinden ayrı geçirdikleri ilk geceydi bu. Uyanık kalmamış, acaba ne oldu diye kaygılanmamıştı. Ve buna kendisi de şaştı. Gözleri açıktı. Pek bir şey düşündüğü de yoktu. Kolunda bir ağrı duydu. Birinin yakaladığı yerde ağrıyan. Daha yakından baktı. Eti simsiyah mosmor olmuştu. Şaşaladı. Dünyada en sevdiği insanın kendisine bu biçim davrandığına değil. Bir anlık sıkmanın kolunu böylesine çürüttüğüne şaşıyordu. Erkekteki güç korkunç bir şeydi. Ancak indikten ve ateş yaktıktan sonra daha önemli şeyler düşünebildi. Biri eve dönmemişti. Demek ki tutuklanmıştı. Şimdi ne yapmalıydı? Onu hapiste bırakıp gitmeli, yaşama yeni baştan mı başlamalıydı? Bu biçim davranan bir adamla yaşanmazdı elbet ama gerçekten mi yaşanamazdı? Kocasıyla eninde sonunda iyi günlerde, kötü günlerde kocasına bağlı bir eş olacağına yemin etmişti evlenirken. Bu sözler içinin derinliklerinde yilenilip duruyor, düşüncelerine eşlik ediyordu. Onu yüzüstü bırakmak savaştan kaçmaktı. Annesini andı, sorunu ona aktardı ve şu yargıya vardı. Hayır, Daisy asla firar etmezdi. Daisy mücadeleci bir kadındı. Saxon da mücadele etmeliydi. Ayrıca biri kocaların çoğundan daha iyi biri kocaydı. Başkalarının kocaları hakkında neler duymuştu neler. Oysa biri çok sevimliydi eskiden ve hep şu tekerlemeyi söyler dururdu. Hiçbir şey çok değil bize. Roberts ailesi ucuza bakmaz. Saat 11'de bir konuk çıka geldi. Gelen Bud Strathurst'tı. Grev gözcülüğünde birinin yoldaşı. Bud dedi ki biri kefaletle serbest bırakılmayı ve avukat tutmayı geri çevirmişti. Yargılanmak istemiş, suçlu olduğunda direnmiş, $60 ödemeye yahut 30 gün hapis yatmaya hüküm giymişti. Cezayı arkadaşların ödemesini de istememişti. Bud şöyle bitirdi sözünü. Bağ gibi deli bir çocuk. Söz anlamıyor. Hapis cezasını çekeceğini söylüyor. Bana öyle geliyor ki çok içli son zamanlarda. Kafasında bir bozukluk var. Sizin için şu mektubu gönderdi bana. Herhangi bir şeye gerek olursa beni çağırtın. Bütün arkadaşlar Billy'nin karısını desteklemeye hazırdılar. Siz bizdensiniz. Parasal durumunuz nasıl? Gururlu Saxon paraya gerek olmadığını söyledi ve Billy'nin mektubunu okumak için konuğun gitmesini bekledim. Mektupta şöyle yazıyordum. Sevgili Saxon, Bud Strathurst bu mektubu sana verecek. Sen beni merak etme, cezama katlanacağım. Hak ettim bunu biliyorsun. Galiba kaçığım ben. Ne olursa olsun yaptığıma çok üzgünüm. Beni görmeye gelme, gelmeni istemiyorum. Eğer paraya gerek olursa sendika verir. Sekreter iyi adamdır, bir ayda çıkarım. Şimdi Saxon, seni sevdiğimi biliyorsun. Yalnız bu seferlik beni bağışladığını söyle. Bir daha beni bağışlayacak durumda kalmazsın artık. Bud Strathurst'tan sonra Maggie Donahue ile Bayan Olsen de komşu olarak Saxon'u yüreklendirmeye geldiler. İkisi de büyük bir istekle yardım önerisinde bulundular ve Billy'nin durumu hakkında gereğinden çok söz sarf etmekten dikkatle kaçındılar. Öğleden sonra da James Harmon geldi yoklamaya. Hafif topallıyordu. Yediği dayağın bu kanıtını gizlemek için elinden geleni yaptığı belliydi. Saxon kendisinden özür dilemek istedi ama ateşi dinlemedi. ''Sizi kınamıyorum Bayan Roberts'' dedi. Sizin yüzünüzden olmadığını biliyorum. Kocanıza gelince pek kendinde değildi sanırım. Onu mert düşünceler itiyordu kavgaya ve yolunun üzerinde bulunmam kötü bir şansı oldu benim için. Olan bu. Ama ne olursa olsun, ateşçi başını salladı. Bunun nasıl olduğunu bilirim. Eskiden ben de içerdim ve içki olmadık şeyler yaptırmıştır bana. Kocanızdan yakınmış olduğuma çok üzgünüm ama kafam kızışmıştı. Şimdi sakinleştim de bunu yaptığıma üzülüyorum. Çok iyisiniz dedi Saxon. Kafasını kurcalayan konuya değinmekten çekiniyordu. Siz şimdi o evde yokken burada kalamazsınız, anlarsınız. Elbette. Kötü etki yapar değil mi? Şimdi hemen eşyalarımı toplar giderim. Sonra saat 6 olmadan bir kamyon yollar, hepsini aldırırım. Buyurun mutfak kapısının anahtarını. Birkaç kez geri çevirmesine karşın odayı kullanmadığı günlerin peşin ödenmiş parasını geri almaya zorladı. Saxon, Harmon ondan ayrılırken dost şeyini sıktı ve ödünç paraya ihtiyacı olduğu zaman hiç çekinmeden istemesini bildirdi. Ben evliyim, iki oğlum var dedi. Bir tanesi ciğerlerinden hasta. Karım çocuklarla birlikte Arizona'da kampta kalıyor. Demir yolu bu konuda bize yardım etti. Basamakları inerken Saxon arkasından bakıyor, böylesine acımasız bir dünyada bu denli iyi bir adamın bulunabileceğini aklı ermiyordu. Küçük Tanuhu fazlasından bir akşam gazetesi fırlattı. Saxon Bill hakkında yarım sütunluk bir yazı gördü gazetede. Yazı bir övgü değildi. Mahkeme önüne morarmış gözlerle çıktığı, yüzündeki çürüklerin herhalde başka bir kavgadan kalma olduğu anlatılıyor, bir yalancı pehlivan, bir hayta, gözü pek bir palavracı, profesyonel bir kabadayı olarak tanıtılıyordu. Böyle bir adamın saflarda bulunması işçi örgütleri için bir ayıptı. Üzerine gidilmemesi, kışkırtılmamasına karşın bir adama saldırması iğrenç bir davranıştı. Eğer bütün grev yapan arabacılar bunun gibi ise Oakland için düşünülecek tek önlem sendikayı kapatmak ve bütün üyelerini kentten çıkarmaktı. Yazının sonunda gazete cezanın çok hafif olduğundan yakınıyor, bunun nedenini de hapishanelerin tıklım tıklım dolu olduğuna bağlıyordu. Çünkü grevler sırasında birçok saldırı olmuştu. O akşam Saxon yatağa girince ilk kez olarak yalnızlık duygusunu tattı. Kafası kaynıyordu sanki. Ansızın uyanıyor, yanı başında Billy'i arıyordu. Sonunda lambayı yaktı. İri iri açılan gözlerini tavana dikti. Başına gelen yıkımı sürekli düşünmeye koyuldu. Bağışlayabilirdi ama yapamıyordu işte. Aşk yaşantısına indirilen darbe çok acımasız, çok kabaydı. Öylesine derin bir yara almıştı ki öbür Billy'nin sevmiş olduğu Billy'nin anısına dönemiyordu tümüyle. Arada bir şarabın girdiği yerde akıl durmaz diye mırıldanıyordu. Ama bu sözler yatağını paylaşmış olan, kendini tümüyle verdiği erkeği temize çıkaramazdı. Bir kişiye çok büyük gelen yatağın yalnızlığında ağlamaya başladı. Billy'nin akıl ermez kıyıcılığını unutmaya çalıştı. Üstelik yanağını kolundaki çürüye dayayıp okşadı. Ama ne yapsa ne etse içinde bir hınç yanıyordu Billy'ye ve yaptıklarına karşı. İsyan ediyordu. Boğazı kurumuştu. Yüreği acıyordu için için. Çok şeyin artık geçmişe karıştığını anlıyor, içi eziliyordu. Niçin? Niçin diye soruyor, çözemiyordu bu dünyanın gizlerini. Ertesi sabah Sara çıka geldi. Evlendiğinden beri ikinci gelişiydi bu. Yengesini birleş kargası gibi oraya çeken şeyin ne olduğunu hemen anladı Saxon. Onurunun kabarması için bu da yetti. Kendini savunmaya hiç yanaşmadı. Dert anlatmak zorunda değildi. Her şey yolundaydı ve herhalde kimseyi ilgilendirmezdi olanlar. Saxon bu tutumu Sara'yı gocundurmaktan başka bir işe yaramadı. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Ben sana önceden söylemiştim. Haber vermedin diyemezsin. Ciğeri beş para etmez, ipten kazıktan kurtulmuş bir hayta, bir külhan beyi olduğunu biliyordum ben. Bir profesyonel boksörle gezdiğini duyunca yüreğim ağzıma geldi ve seni hemen uyardım. Ama sen söz dinlemek istemedin. Büyüklük budalası olmuştun. Ayakkabı delisiydin. O kadar çok ayakkabıya sahip olmanın namuslu bir kadına yakışmadığını düşünemiyordun. Ben bunu Tom'a da söyledim o gün. Saxon şimdi apı yuttun dedim. Aynen böyle söyledim. Kömür tutanın elleri de karı olur. Charlie Long'la evlenseydin ya, hiç değilse ailemiz lekelenmezdi. Hem dur bakalım, işin başındayız da. Nasıl biteceğini de Tanrı bilir. Bir gün birisini öldürecek, asacaklar onu. Bekle görürsün, yaptığın yatakta yatmak zorundasın artık. Saxon, bugüne dek hiç bu kadar iyi bir yatağım olmamıştı karşılığını verdi. Öyle, övünebilirsin diye homurdandı Sara. Bir kraliçe yatağıyla değişmem yatağımı. Sara küçümser bir tavırla bir hapishane kaçkınının yatağı karşılığını verdi. Saxon önemsemedi. Şimdi moda oldu. Bu zamanda herkes hapisten geçiyor bir. Sosyalistlerin açık hava toplantısında Tom da tutuklanmadı mı? Ve bütün bir gece geçirdi hapishanede diye sözlerini ekledi. Buna verilecek cevap yoktu. Sara her zamanki taktiğini uyguladı, yandan saldırıya geçti. Kiracınla çılgınlıklar yapman için mi seni böyle yetiştirdik, iyi görgü verdik? Doğrusu çekife yuvarlanmak diye buna derler. Yazık emeklerimize. Saxon öfkesini tuttu. Kim demiş bunu diye haykırdı. İnsan kör bile olsa satırlar arasındaki gerçeği okur. Kişiler ortada. Bir kiracı, kendisini saydırmayan bir evli kadın ve profesyonel boksör olan bir koca. Dövüşün nedeni ne ola? Saxon gülümsedi. Ne olacak? Tam bir aile kavgası işte dedi. Sara'nın nutku tutuldu. Saxon sürdürdü. Beni iyi anlamanı istiyorum. Bir kadın en çok erkeklerin kendisini paylaşmak için dövüştüklerini görmekten övünç duyar. Ben de övünüyorum, anlıyor musun? Ben de gurur duyuyorum ve bunu herkese anlatmanı, dünyaya duyurmanı istiyorum. Domuz değilim ben. Erkekler bana aşık oluyor. Erkekler benim için dövüşüyor. Erkekler hapse giriyorlar benim yüzümden. Erkekler eğer peşinden koşmayacaklarsa bir kadının ne işi var yeryüzünde? Şimdi git buradan Sarı. Git de herkese anlat satırlar arasında okuyabildiklerini. Söyle onlara Billy'nin ipten kazıktan kurtulmuş bir serseri olduğunu. Söyle benim de bütün erkeklerin yatmak istediği bir yosma olduğumu. Söyle, bağıra bağıra söyle de keyfin yerine gelsin. Şimdi defol evimden ve bir daha ayak basma buraya. Sen öyle namuslu bir kadınsın ki buraya gelmen yakışık almaz. Sonra senin de adın kirlenir. Çocuklarını düşün. Hadi bakalım dışarı. Yallah.
Ayrım sonu.